Ayrım 26.
İhtiyar geceleri ancak Stuart veya Ale. Stuart ve Ale alkollü İngiliz içkileri. İle ısınabilmişse eğer hava aydınlanana kadar uyuyabiliyordu. Uyuyanların arasında uyanık olmayı sevmiyordu. Sarhoşların arasında ayık olmayı sevmediği gibi. Uykusuzluk onu kısa bir süre önce rahatsız etmeye başlamıştı. 50'sini aşınca. Uyuyanların düzenli solumalarını ve horlamalarını dinlerken John üzüntüyle yalnızlığını ve ihtiyar olmanın yarattığı sorunları düşünüyordu. Kaldır başını, kendini bırakma ihtiyar diye inandırmaya çalıştı kendini ve zaman geçirmek için çocukluğunda öğrendiği Kral David'in ilahilerini mırıldanmaya başladı. Ama ilahiler de onu Birmingham yağmuru gibi büyüyen yorgun hüzünden kurtaramadılar. İhtiyar John hafifçe doğrularak elini Billy Brinter'ın döşeğine doğru uzattı. Zamanın renksizleştirdiği gözlerinin şakacı parıltısı karanlıkta eriyordu. Genç arkadaşının ayağını çekti. Ama Billy umursamazca mırıldandı. Ne var? Hı, canın cehenneme. Ayaklarını çekti ve uyumaya devam etti. Her biri bir yataklık yer kiralamış bulunan içerideki 15 kişiden hiçbirinin fabrika düdükleri duyulmadan önce uyanmaya niyeti yoktu anlaşılan. İhtiyar John bu ambarda kimin önce uyanacağını tahmin etmeye çalışarak kendisini eğlendirmeye çabalıyordu. İlk uyananı 8 aylık bir bebek olan Anne olmasını istiyordu. Onun açlığını ve anne sütü istediğini belirten ağlaması burada herkesi ayaklandıracaktı ve o zaman nihayet gün başlayacaktı. İhtiyar sessizliği sevmiyordu. Sessizlik, düşünceleri şu yaşanan andan haince uzaklaştırıyordu. John ise anılardan korkuyordu. Anılar onu hüzünlendiriyor ve huzursuz ediyordu. Ve ilahilerini gittikçe daha sessiz ve anlaşılmaz bir şekilde söylüyordu. Ama bu lanetli yerde de hava ne kadar geç aydınlanıyordu. Görünüşe bakılırsa Tanrı bile Birmingham'dan bıkmıştı. Bu gölde, bu gökyüzü suyunu boşaltan bu oluk altında insanlar nasıl da yaşıyorlar? Bugün ne olacak? Yağmur mu, sis mi? Şehir ve insanların yukarıdan mı sulanacağı, yoksa suya mı batırılacağı fark eder miydi ki? John ceketinin cebinde nemden küflenmiş bir parça ekmek buldu ama ihtiyarlık Birmingham havasından da açlıktan da beterdi. Tanrı da ihtiyar, Nuh da ihtiyarmış, krallar da ihtiyarlar diye gülümsedi John. Şeytan herkesi eşit duruma getirmiş. İhtiyarlığın şeytanın buluşu olduğundan hiç şüphesi yoktu ihtiyarın. Ya gençlik? İhtiyar onu nadiren düşünüyordu. John kısa bir süre önce geçmişin belleğinde sanki yenilendiğini, canlandığını fark etti. Büyüyen hipermetrobuyla birlikte içini görme yeteneği artıyordu. O aynı netlikte sanki yanı başındaymış gibi geçmişte gelişen olayların çizgilerini gördü. Hatırladı. Onun yolundan çoktan uzaklaşmış insanların sözlerini duydu. Ama buna karşılık içinde bulunulan an kolayca unutuluyor ve siliniyordu. Anlatırken tekrarladığının farkına varmıyordu. Yeni tanıdığı insanların yüzlerini hatırlayamıyordu. İsimleri ve rakamları karıştırıyor, sözcükleri unutuyordu. İhtiyar kendisine şaşıyordu. Bunların kaçınılmaz ve tedavisi olmayan bir hastalığın ihtiyarlığın belirtileri olduğunu anlamıyordu. John yaklaşık 60 yaşındaydı. Allah kahretsin, o kadar da çok değil. Tam 60 yaşındayım ama yine de benim pis postum yılda sadece bir günü tok, 360 küsur günü de yarı aç geçiren bir insanınkinden daha sağlamdır, diyordu kendi kendine. Geçmiş olayları hatırlamasını da ölümün yaklaşmasına bağlıyordu. Annesinin ölümünden kısa süre önce düşünceleriyle öbür dünyaya taşındığını hatırlıyordu. Ben de öyleyim diye hayal kırıklığına uğruyordu John. Ama nedenini bilmiyorum. Eski şeyleri hatırlamak, kesilmiş tırnakları biriktirip korumak gibi bir şey. Olmuş ve artık yok. Bu da hiçbir zaman olmamış demek. Ama geçmişinde şöyle mutluca birkaç günü de olmuştu. George Mellor, John'un arkadaşıydı. Onların acımasız sağlam yumrukları altında epeyce demir kaburga kırılmıştı. John'un belleğinde birçok demir şeytanın sakatlanmış iskeleti vardı ama zaman değişmişti. İşçi namusu ve şerefi hakkındaki değer yargıları da değişmişti. İhtiyar John bunu ancak son 10 yıl içinde fark etti. İşçiler makineleri kabullenmekle kalmadılar, onları sevdiler de. Willie Brinter çalıştığı buharlı iplik eğirme makinesinden sevgiyle söz ediyordu. Willie'nin annesi terzilik yapan bir köylüydü. Willie ise demirden bir dikiş makinesi yapmayı hayal ediyordu. Planı eğirme makinesinin parçalarının benzerlerini yapmaktı. Delikanlı bu hayalini sık sık John'la paylaşıyordu. Böyle bir makine diye hayal ediyordu Willie. Dakikada 50 kez iğnenin batmasını sağlayacak. Belki de aralıksız dikecek. Zaman değişmişti. John artık zapt edilemeyen George Mellor'un sempatizanı olduğunu itiraf etmeye cesaret edemiyordu. Uzun uzun ısrarla bağırdı ilk fabrika düdüğü. Bir başkası ona cevap verdi. Düdükler insanları uyandırdı. Duvar çatlakları ve pencerelerden giren nemli soğuğun da yardımıyla gözlerini açan işçiler tembel tembel fabrika borularının tanıdık sesini dinlediler. Herkes farkında olmadan bu ümit verici sesler olmasa sabahın ne kadar sessiz, karanlık ve ıssız olacağını düşünüyordu. Eğer düdükler iş var haberini vermeseydi uyanmak ne kadar korkunç olurdu. İhtiyar John doğru tahmin etmişti. Küçük Anne diğerlerinden daha önce uyandı ve ciyak ciyak bağırmaya başladı. Ballring yakınlarındaki yeşil sokağına bakan iki pencereli büyük ambarda gün böyle başladı. Köşe kiracıları eski elbiselerin, ceketlerin ve yırtık battaniyelerin altından çıktılar. Süt bebeği Anne isyan ediyor ve süt istiyordu. Süt yoktu. Anne çocuğun ağzına biraya batırılmış bir lokma ekmek soktu. Bebek lokmayı tükürdü. Solgun yüzü sarıdan kan kırmızısına, sonra da mora döndü. Çocuk kasılıyor ve ağlamaktan boğuluyordu. "Ver de kızı emzireyim," diye duyuldu Müslim perdenin arkasından kaba bir ses. İki çıplak şişman el küçük Anne'i aldı. Güçlü biri olan Clara her gün tüccarların evlerinde çamaşır yıkıyordu ve köşe kiracılarının en zengini olarak biliniyordu. İçkide hiç kimse onunla yarışamazdı. Clara cömertliğiyle tanınıyordu. Arkadaşlarına bol bol içki ısmarlamaktan kaçınmazdı. "Eğer birayı tek başına içersen sarhoş etmiyor," diyordu çamaşırcı. Küçük Anne kahverengi buruşuk memeye kavuşunca anında sustu. Clara ustaca omuzunu eğdi, bluzunu sıyırarak ikinci göğsünü de açtı, sonra da 1,5 yaşında olan oğlunu aldı. Büyük kaba elleriyle kocaman memesini kaldırıp zorla çocuğun dudakları arasına sıkıştırdı. Göğsünden süt akıyordu. Sabah kahvaltısı böyle başladı. Çocuk sık sık anne göğsünden ayrılıp daha iyi doymak için sütün yanında çörek de atıştırıyordu. İhtiyar John şefkatle gülümsüyor ve gülüşünü bıyık ve sakalları arasında saklayarak somyasının kenarına oturmuş şişman çamaşırcının iki çocuğu nasıl emzirdiğine bakıyordu. Clara çocuklara biraz özenerek biraz da alayla bakıyordu. "Ne süt fabrikasıyım ama," dedi gururla göğüslerini öne doğru çıkararak. Göğüslerini serbest bırakarak sıktı. John'un başı da birkaç damla sütten nasiplenmiş oldu. Bu arada köşelerin birinde kavga koptu. Çökmüş Mary, dokumacı kocası Ned'e bir şamar attı. Belki de onu saçlarından kavradı. "Willie," dedi melankolik bir şekilde çamaşırcı Clara, "ben meşgulüm, şunları ayırsana." "Para yerine bana bir parça kumaş getirmiş yine," diye bağırıyordu boğuk boğuk Mary. "Ne halt edeyim ben bu parçayla? Pislik, paralar nerede? Al veletlerini kendin doyur," diyerek yeşil benizli, soluk kirli çocukları tekmeleyerek kocasına doğru iteledi. "Anlat ona Willie," diye yalvarıyordu dokumacı karısının dağınık seyrek saçlarını bırakarak. "Anlat bu cadıya ki fabrika sahibi ücretimizin para yerine mal alarak ödenmesini emretmiş. İnsan onunla nasıl başa çıkabilir ki? Yoksa bu kadın beni fabrikadan kovdurmaya mı çalışıyor?" "Senin 35 şilin alman gerekiyordu. Benim borçlarım ise 40. Bu kumaş parçasına ise," diyen Mary kumaşı eziyordu. "Hiç kimse ondan fazla vermez." Gittikçe daha sessiz ağlıyordu. John başını eğmiş döşeğin üzerinde oturuyordu. Bu sabah da ötekilerden farksızdı. Sözcükler de, yaşananlar da her gün hep aynıydı. John başka bir hayat, başka duygular, başka sevinçler ve üzüntüler tanımıyordu. Anne'nin annesi ihtiyara bir bardak bulanık su ikram etti. Buna kahve deniliyordu. John'un genç arkadaşı Willie Brinter ise onunla ekmeğini paylaştı. Anne'nin annesi ateşteki teneke cezvesiyle ilgilenirken John karnı doyunca kendisini bırakmış Anne'i sallıyordu ve ona alçak sesle uzun uzun fabrika çocuklarının şiirlerini okuyordu. Bir zamanlar henüz genç bir dokumacı iken Glasgow'da söylemişti onları. Sabahın köründe uyanırlardı. Dışarısı yağmur ve zindan. Ne midede bir lokma ekmek var ne de cepte metelik. John uzun süre öksürdü ama bu öksürük yapmacıktı. Sadece bir kurnazlık. Şiirin sözlerini unutmuştu ama unuttuğunu itiraf etmek istemiyordu. Sonunda Willie Brinter imdada yetişti. "Karanlıkta dönerler, dışarısı yağmur, zindan ve soğuk. Nasıl da erken yaşlanırlar bu ağır işten." Son dizeleri John ve Willie birlikte söylediler. "Ve yine uyanırlar tan yerinde, yükselir acı bir çığlık. Ne zaman başka bir dünya göreceğiz, yok mu adalet? Uyu torun, ağlama. Büyüyünce ağlamaya çok zamanın olacak ve uykusuz kalmaya." İhtiyar uyuyan Anne'i döşeğin üzerine bıraktı, sıcak bulanık suyunu hızlı hızlı içti ve diğer köşe kiracılarının arkasından işe gitti. Ayrılırken Willie ona çok anlamlı bir şekilde fısıldadı. "İhtiyar, bugün büyük bir gün. Ballring'de buluşacağız." "Nerede, nasıl bir gün?" diye sordu anlamayan ihtiyar. Willie acele ediyor ve cevap vermek istemiyordu. O da ıssızlaştı. Kalan ihtiyar kadınlar ve çocuklar yine yatıp uyudular. Genç bir metal tornacısı sokakta John'la birlikte yürüdü ve onu kolundan çekerek sordu. "Ballring'e gelecek misin?" Sen de mi bu işin içindesin? Ne buluyorsunuz bu Baldring'de? Geleceğim ama niye? Parlamentoya bir dilekçe göndereceğiz. Ferman. Anlamıyor musun? Söylesene ihtiyar, bizim yaşadığımız gibi daha ne kadar yaşanılabilir? Ben hayatı 60 yıldır sırtımda sürüklüyorum. Çekmek istemeyenleri ise astılar. Mesela George Mellor, kendi gözlerimle gördüm. Sen artık çok çekmezsin. Bugün yarın öleceksin. Ben ise henüz 30'undayım. Daha ne olabilir ki? Söylediklerine göre demirden bir alan yapmışlar. Biz her şeyi çoktan anladık ama hiçbir şey çıkmadı. Tüfek de bir makine ama onların elinde. Bizim ise yalnızca kaslarımız var. Biz ferman için söz ve imzalarla savaşıyoruz ve istediğimizi elde edeceğiz. Biz Ladisler, İngiliz Ned Ladd'ın isminden esinlenerek kendilerine bu adı yakıştıran Ladisler, İngiltere'de 1811-1813 yılları arasında makine kırıcılığı hareketine girişmişlerdir. İşçi sınıfının başına gelen tüm kötülüklerin sorumlusunun makineler olduğunu düşünüyorlardı. Dövüştük, kırdık. Alçak bir düzlüğe yerleşmiş olan şehrin üstünden fabrikanın bacası yükseliyordu. John yumruğunu kinle ona doğru savurdu. Çok ilginç adamsın diye güldü Turner. Sahip olabileceğimiz bir şeyi neden kıralım? Makineler niçin bize de hizmet etmesinler? Biz zenginlerden daha aşağı değiliz. Makineleri bizim ellerimiz yaptı. John konuşan adama boş gözlerle bakıyordu. Bir düşünce ihtiyarın artık pek hızlı kavramayan beynine işkence ediyordu. Haklı. Mellor değil, John haklı. Bu delikanlı haklı. Geleceğim, ne olacak? Ne olacak? Gelir dinlerim. Şuna bak, nasıl da tak etmiş canına. İhtiyar horoz öterken genç horoz öğrenir diye düşünen Turner gülümsedi. Kalp atışlarının aniden hızlanması için John'u korkutmuştu. Ölecek miyim acaba? İhtiyar güneş doğmadan az önce iş yerine gelebildi. Birmingham'da baharın ilk aylarında güneş doğmak için acele etmezdi. Bileme çarkının önünde alçak bir sandalyeye oturmuş olan John uzun süre makineyi çalıştırmadı. Can'ı arkadaşlarıyla sohbet etmek istiyordu ama içeriye patron girdi. Bileme taşları kıvılcımlar saçmaya başladı. Metalin parlaklığı ve kıvılcımların parıltısı John'un gözlerini kamaştırıyordu. Bol tükürüklü parmağını kirpiklerin üzerinden geçirerek şakaklarını ovdu. İş yerinin sahibi, uykulu esneyen Mr. Brown, pencerenin pervazına oturmuş, büyük rengarenk bardağından kahverengi çayını hübürdeterek içiyordu. İşçiler duman saçan çaydanlığa kıskançlıkla bakıyorlardı. İngiltere'ye kısa bir süre önce getirilen bu içecek onların kesesine göre değildi. Bu çayın tadı ve tedavi etme özellikleri hakkında türlü mucizelerden söz ediliyordu. John çayın enfiyeye benzediğini iddia ediyordu. Patron çayını ağzını şapırdatarak ve öksürerek içiyordu. İşçiler birbirlerine bakıp kaçamak şakalar yapıyorlardı. İşçilerin tavus kuşu lakabını taktıkları patron, bardağın dibinde şeffaf olana dek haşlanmış iki narin yaprak kalınca çaydanlığı kenara itip ayağa kalktı. Cebinden bir gazete çıkardı, özenle katlanmış sayfayı düzeltti ve havalı havalı, "Mr. Taylor da tıpkı benim gibi gerçek bir radikal. Saygınlığı Tartışılmaz gazetesinde yabancıların etkilediğine inanmadığım ahlaklı insanları saat 11'de mitinge çağırıyor. Şu andan itibaren hepiniz serbestsiniz. Sizi Baldring'de göreceğimden eminim. Ben de gideceğim oraya." İşçiler bu haberi taşkın ıslık sesleriyle onayladılar. Patron Demokrat Birmingham gazetesini savurup tezgahların arasından geçerek yan odaya gitti. Orada genellikle küçük çalışma masasında işçilerin ürettiği malın kalitesini kontrol ederdi. John şaşkınlıktan dona kaldı. Artık hiçbir şeyi anlayamıyordu. Nasıl olur? Patron da mı o tarafa doğru çekiyor? 11'e çeyrek kala John sokağa çıktı. İş yerinin önünde işçilerin karıları, anneleri ve kız kardeşleri bekliyordu. John içindeki uslanma heyecanı sakinleştirmeye çalışarak aşağıya Baldring'e yöneldi. Dükkanlar gürültüyle kapanıyordu. Yanından hızlı arabalar geçti. Pazardaki kadın seyyar satıcılar kalbur ve sepetlerini savurarak dağılıyordu. Girişlerden çocuklar fırlıyor, heyecanla bağırıyor ve şehir dışına koşuyorlardı. Birmingham'ın üzerinde üflemeli müzik enstrümanlarının sesleri yayılıyordu. Bir yerlerde şarkı söyleniyordu. John meydanda katedralin yanında kortej oluşturan göstericilerle karşılaştı. O da sıralardan birine girdi. "Sen necisin?" diye sordular ihtiyara sıradakiler. "Bileyici." "Biz ekipçiyiz," diye açıkladılar ve ona nerede durması gerektiğini gösterdiler. Göstericiler mesleklerine göre dizilmişti. Ekipçiler Baldring'e gidiyorlardı. John için bu sabah sürprizlerle doluydu. Ekipçiler hava atmalarıyla ünlüydüler. Diğer zanaatkarlar ve işçilerle muhatap olmaktan kaçınırlardı. Onlara iyi para ödeniyordu. Zengin müşteriler onları şımartıyordu. John bu olanlardan sonra hiçbir şeye şaşmamaya karar verdi. Mucizelere inanmaya hazırdı. Göstericilerin önünde tavus kuşunun ta kendisi, çay tüccarı Moore'un ta kendisi, ekselansları Edwards'ın ta kendisi yürüyordu. Siyah silindir şapkalar takmışlar ve diz kapaklarına gelen resmi ceketler giymişlerdi. John etrafına bakınıp kulak verdi. Duyabildiği yarım yamalak konuşmalardan gösterinin uzun süre önce planlandığını öğrendi, alındı. Oysa o eski, saygın bir ladist, kahraman Melor'un arkadaşı değil miydi? Demek ki şehrin dışındaki kuytuda tıpkı bir zamanlar bizim yaptığımız gibi ama bensiz toplanıyorlarmış diye düşündü ve bayram neşesinin yerini üzüntü, onu çağırmamaları, onu fark etmemeleri, ona güvenmemeleri aldı. Son yıllarda hep yaptığı gibi kendisini ihtiyarlıkla suçladı. İhtiyarlar gereksiz, bu işte bile. Aslında nerede ve kime gerekliler ki? Uzak ülkelerdeki gezgin kabilelerin ihtiyarlarını ölüme terk ettiklerini duymuştu. İhtiyarlar yük, zavallı antika, güçsüzlük ifadesi. İşçiler altılı sıralar oluşturarak kortejler halinde yürüyorlardı. John çevresinde bu kadar çok insanı hiçbir zaman görmemişti. Ne kadar çok parıldayan göz, aynı ritimde vuran ne çok kalp. Birileri John'un elinden tutup onu ilk sıraya götürdü. "Sen bize hayatını anlatacaksın," dedi Dr. Douglas. John Smith, sen işçi sınıfının canlı tarihisin. Dik dur, ihtiyar, gücünü topla. Yağma yok, burada daha yakıt var diye cevap verdi John alnına vurarak. Ama gözyaşlarını tutamadı. İnsanlar evlerinden çıkmışlardı. Gösterinin önünde bayraklar taşıyorlardı. Kalabalığın üstünde bayraklar dalgalandı. Ağaçlardan ve çatılardan, küçük evlerin pencerelerinden çocuklar sarkıyor ve rengarenk kumaş parçaları sallıyorlardı. Baldring'e giden yolun her tarafına orkestralar yerleştirilmişti. Umursamazlık bir anda şehri terk etmişti. Kin, deliklerde, burjuvaların villalarında, aristokratların şehir çevresindeki çiftliklerinde saklanıyordu. Sevinç ise sokaklardaydı. Birmingham'ı bir yığın duygu heyecanlandırıyordu ama hiçbir yerde umursamazlık yoktu. Aniden, sanki kendinden utanmış gibi yağmur durdu, güneş, bu yerlerin ender misafiri, bulutları parçaladı ve kahverengi şehri ışıklandırdı. Biz 100.000'den fazlayız diyordu göstericiler. John bu korkunç rakamı gururla tekrarlıyordu. Bayrak taşıyıcılar birbirlerinden 30 yard mesafeyle hareketsiz duruyorlardı. Açık renk kumaşların üzerinde sloganların altın harfleri kıvrılıyordu. Oku diye işçiler ve kadınlar genç bir okur yazara okutuyorlardı. Oku diye yalvarıyordu John da. Harflerin dilini bilmediğine hiç bu kadar üzülmemişti. Özgürlük. Evlatları tekrar bir araya gelince zindanlar titreyecek diye şarkı gibi okuyordu işçi. Bayrakların üzerindeki yazıları. Özgürlük. Onlar onu boş bir tehdit olarak görüyor ve gülüyorlar ama biz onlara kan ağlatacağız. Umut. Bir kuşun şarkı söylediğini duyar gibiyim. Diğer bayraktaki ne? Oku diye yalvarıyorlardı kadınlar. Halk düşmanı yenecektir. Bir de yenmeseydi diye cevap verdi emin bir şekilde John bayrağa. Yürüyüş kolu yavaş yavaş ilerliyordu. Müzik insan seslerini bastırıyordu. Burada ne deniyor, ne dikmişler diyerek yanındakinin kolunu çekiyordu John. Etrafta yüksek sesle şarkı söyleniyordu ama John şarkıyı duymuyordu. Kumaşların üzerindeki sözcükler onun kulağına isimsiz yeni bilginlerin ilahileri gibi geliyordu. Okur yazar isteksizce yine okudu. Özgürlük, Tanrı'nın göğün altında yaşayan herkese verdiği bir nimettir. Devrim. Ben halklar gördüm, üzerlerinde eşek gibi yükler, bir başka deyişle üzerine üst sınıflar yığılmış ama onlar bu yükü atmayı başardılar. Yukarı doğru yönelen dar bir bayrağın üzerine Burns'ın sözleri yazılmıştı. Aristokrasi altın paranın mührü, insan ise onu kesen maden. Bravo diye güldü John ve elini yukarıya doğru uzattı, bayrağa dokunmak istiyordu. Öyle ustaca söylenmiş ki hemen anlayamıyorsun. İlk kortejler Baldring'e girdi. Geniş bir düzlük olan ova kalabalıklarla dolup taşmıştı. Kalabalıklar şehrin öbür tarafından gelmişlerdi. Burada da sokaklarda olduğu gibi bayraklar sallanıyor, insanların söylediği şarkılar müzikle ve birbirinden bağımsız heyecanlı bağrışmalarla savaşıyordu. Bu sabahın gençleştirdiği John hırsla ahşap tribüne doğru ilerledi. Zor iş, çamurlu zeminin üzerinde kayıyor, birilerine çarpıp ayağı dolaşıyor ama yine birilerinin özenli elleri ona kalkması için yardım ediyor, insanlardan iyi niyetli mırıldanmalar geliyor, geri çekiliyorlar ve geçmesi için ona yol veriyorlardı. Kartoruz'a yol verin diye şakalaşıyorlardı işçiler. İlk İlk defa beyaz saçları John için bir engel oluşturmuyor, hatta daha da fazlası insanların ona yol vermesini sağlıyordu. Tribünün yanında Willy Brinter'ı gördü. Genç tornacının yüzü sanki şarap içmiş gibi kızarmıştı ve oldukça neşeliydi. ''Öpüşelim ihtiyar'' dedi John'a. ''İnsanın 60 yıl yaşamasına değer böyle bir günü görmek, tıpkı senin gibi.'' Birbirlerini öptükten sonra etraftaki insanlarla kucaklaşmaya başladılar. Göstericiler mitingi yönetecek bir başkan seçtiler. 100 bin el kalktı ve oy verdi. Nasıl ellerdi bunlar? Kaba, kocaman, mücadeleci. Geleceğin galiplerinin ısrarlı elleri. Kuru, güçlü ve çalışmaktan yorgun eller. Havaya doğrultulmuş 100 bin tüfek namlusu. Kınlarından çekilmiş 100 bin süngü bile bu içgüdüsel olarak yumruk olmuş veya korkusuzca bayrak gibi dikilmiş eller kadar korku salamazdı düşman yüreğine. Başkan sürekli yinelenen heyecanlı haykırışlar arasında mitingi başlattığını ilan etti ve bir an hiç kimsenin inanamayacağı bir şey oldu. Bir emir verilmiş gibi 100 bin ağız kapandı, müzisyenler anında sustu. Sessizlik ovayı bir sis gibi örttü. Ve aniden herkes narin, hastalıklı baharı hatırladı. Leyla'nın yapışkan tomurcukları belirsiz kokular yayıyordu. Kuşlar hızla uçarak yaşlı ağaçlardan haber veriyorlardı. John gözlerini kapattı. Islak kuytuyu, Melor'un sesini, meydanı ve dar ağacını hatırladı. Ben o gün uyudum ve bugün uyandım. Bunu burada anlatacağım. Birden Willy Brinter ihtiyarı heyecanla dürttü ve başıyla ovanın diğer ucunu işaret etti. Orada üniformaların altın işlemeleri parlıyordu, atlar kişniyordu. Kraliyet askerleri ovayı sarmışlar. Dışarı, defolun buradan bağırışmaları duyuldu. Gidin zenginlerin evlerini koruyun, dışarı. Yine eller yumruklar yükseldi başların üzerinden. Defolun buradan. Willy Brinter dayanıksız ahşap tribünden atlayıp konuşmacılara doğru ilerleyen bir süvari atının yularını tuttu. Geriye doğru çevir alçak, ruhu satılmış. Çok çektik sizden. Başkan bir işaretle kızgınlıktan kudurmuş olan işçiyi durdurdu. Sakin olun kardeşler. Tıpkı sizler gibi ben de derinden sarsıldım hükümetin bu ukala protestoyu hak eden tutumu karşısında ve ben bunu belediyeleri ve kongreye bildireceğim. Baskıya baskıyla cevap vermeyeceğiz. Bu kiralık zavallıları olan nefretimizi onları hiç görmüyormuşuz gibi davranarak belirteceğiz. Bizim gibi silahsız insanların karşısında kahraman kesilmek çok kolay. Mitingimizi başlatalım. Aristokratlar bilsin ki eğer ordu halkın toplantı yapmasını engellemeye cesaret ederse yalnızca kırmızı ceketlerin değil siyah ceketlerin altında da erkek yürekleri vardır. Silahsız ama savaşmaya hazır olan kalabalık başkanın sözlerini sağır edici haykırışlarla karşıladı. Süvari dikkatlice kalabalığın arasından sıvıştı ve asker kordonuna katıldı. Askerler ovaya çıkan tüm yan yolları tutmuşlardı. Göstericilerin heyecanı biraz dindi ama eski tasasızlık gitmişti. Bir sürprizle karşılaşmamak için gergin gergin etrafa bakınıyorlar ve arabacı Ayer'in konuşmasını dinliyorlardı. John tribünde konuşulanlardan bir tek sözcük bile kaçırmamak için kulak kabarttı. Ben binlerce kardeşim özgürlük tapınağına saygı duruşunda bulunmaya geldiği için gurur duyuyorum. Üstümüzde sömürünün kılıcı duruyor ama gerekirse biz halkın kılıcını çekeceğiz ve acılar içindeki İngiliz halkının başında adalet bayram etmedikçe onu kınına sokmayacağız. Bugün etrafımda sizin aranızda özenli bir aristokrat aradım. Yüzüne karşı düşündüğüm her şeyi söylemek için. Ama ne sokakta ne kalabalığın arasında hiçbir lord, hiçbir prens bulamadım. Hayır, onlar Birmingham halkının haklı isyanıyla karşılaşacakları mitinge gelemezler.